Ayrım 17, sayfa 210. Bunalımdan kaçar gibi fırlıyordu ki kapıyı açınca delikanlıdan bir adam göründü avluda. Recep Efendi yollamıştı, temizliğe geliyordu. Ne yapacaktı şimdi? Dönüp bekleyecek değildi. İçeri koydu adamı, işini bitirince çekip giderdi kapıyı. Parasını verdi. Çıkıp sokağı döndü, ana yolda deniz kıyısına geçti hemen. Kocaman parçalı ak bulutlarla dalaştaki güneş altında yosun kokan serinliği derin derin soluyunca masmavi İstanbul'un ortasına düşmüştü işte. Dün de böyle miydi bu kent? Dün dudaklarının tadını bilmiyordun daha Esmen'in. Martıların tüylerine, teleklerine baksana. İpek gagaları altından. Gülümsedi. Aşkın tanımı buymuş, başka türlü bakacakmışsın yeryüzüne. Hiçbir şeye başka türlü bakamam. Bu İstanbul beni hangi gün zil zurna esrik etmedi ki? O gençsin dedi, ne de inandım ben de. Gençken yalan kolay söylenir, yaşlılıkta da kolay inanılmaz. Ya inanmak mutlu ediyorsa? Doğum günü için ne alsam şu kıza? Neye sevinir, neye kızar, onu bile kestiremiyorum daha. Çok, çok, çok güzel de ne? Çiçek dedi, çiçek kolay, aç sor, en iyisi. Sorduk söyledi mi? Hem o bilmesin de şaşırtıcı olsun biraz. Güç işin, kolay ne var ki bu kızla? Kapalı çarşıyı mı dolaşsan bir? Taksiye atlayıp Beyazıt'a çıktı. Yol boyu düşündüğü sorunu sahaflardan geçerken de çözememişti. Kitap mı alsaydı? Kitap, kaset, bilinenler. Kapalı çarşıda ne bakacaktı? Antika bir şey mi? Sandal bedestenine yürürken pek de umutlu değildi bir şey bulacağına. Geziyoruz işte, kuyumculardan altın alsana, tam yakışır. Nişan yüzüğü yakışmaz mı? Tatlı olur belki de, parmağına uyar mı, uymaz mı? Nesi tatlı olur? Köşe bucak kaçar bakarsın bu adam deli midir nedir diye. Mahalle kızı mı bu, nişan yüzüğüne atlayacak hemen? Takmaz, herkes soracak kim bu diye. Çok umurundaydı da, kendisi istemez. Yan yana iç içe sıralanmış antikacıların vitrinlerine bakarak gezinmeye başladı. Şamdanlar, sapları incik boncuklu hançerler, işlemeli ceviz kutucuklar. Osmanlıca el yazması levhalar, divitli okkalar, gümüşlü kemerler. Duraladı, şu kemeri mi alsaydı? Girdi içeri kemeri gösterdi, çıkardı adam. Eline alır almaz vazgeçti hemen. Göründüğü gibi değildi, iç içe geçmiş ince metal parçacıklardan oluşmuş hafif bir şeydi. Ucuzdu, antika değilmiş, yeni Alman gümüşüymüş. Kapıya dönüyordu ki raftaki bir Çin'i biblo çarptı gözüne. İndirtti hemen. El kadar bir şeydi. Ak saçı sakalı birbirine karışmış çok yaşlı bir adam, tay benzeri çok güzel bir ak atın yelesine kolunu atmış, çöktü çökecek, gülünesi umarsız bir bitkinlikle bakıyordu. Ata binecek durumu mu vardı ki? Başını dimdik kaldırmış, gözlerinde alaylı bir gülümsemeyle bakıyordu tayda sanki. Karikatür çizgilerinde, daha doğrusu renkli bir çizgi film havasındaydı. Şaşırdı doktor, bundan güzeli, anlamlısı nereden bulunurdu? Sanki özel yaptırılmıştı. Kim bilir alafranga ile çarpılmış hangi Osmanlı konağından düşmüştü buralara. Eski bir şeydi. Doğru yalan, Dresden Çinisiymiş. 19. yüzyıl. 100 milyon diyordu adam. 80'e bıraktı. Elinde paketiyle çıkarken sevinçliydi. Güç iş kolayca çözülüvermişti. Hem de en güzelinden. Yaşamda her şey böyle olsa ya... Yağma vardı hem de, pek mi tatlı olurdu öyle inişsiz çıkışsız dümdüz bir yaşam? Esme beğenecek mi bakalım? Dan diye bir söz ederse bir de. Esme bu, yalansızlığıyla güzel. Söylesin ne istediğini de alalım o zaman. Sokağa dönmüştü ki yüzüne çarpan incecik, aa doktor amca çığlığıyla uyandı birden. Nevizade'de meyhanede yanına gelen Kürt karı kocaydı. O geceden de büyük yakınlık gösterip önce kadın sonra kocası boynuna sarıldılar. Bir türlü size ulaşamadık diye hemen aldı adam. O avukatı Mustafa Kıyıkoğlu'nu bulduk, aradık telefonla. Vermedi numaranızı. Açık açık atlattı bizi. Hastanedeymişsiniz de kimseyle görüşmek istemiyormuşsunuz. Bir ara oldu öyle bir şey. Çok iyi görünüyorsunuz. Şimdi iyiyim. Hayrola, nedir bu kuyumcularda böyle? Takılır gibi söyleyişine güldüler. Şerife'nin teyze kızı doğum yapmış da altın bakmışlar bebeğe. Adı Şerife'ydi, tamam. Bununki neydi? O da çıkar şimdi. Hediye aldım ben de dedi doktor. Birinin doğum günü var da. Şöyle bir gösterdi paketi. Çocuklar gelin şurada bir öğle yemeği yiyelim. Çene çalarız biraz, özlem gideririz. Sevindiler. Laleli de ünlü bir kebapçıya gitmeyi istiyordu çoktandır. Bugünmüş demek. Lahmacunu çok seviyordu. Ara sıra kaçamak yapıyordu böyle. Bugün kebapçıya gidelim diyormuş onlar da. Kürt olur da kebap sevmez mi? Ben pek düşkün değilimdir. Mahmut çok sever. Tamam, Mahmutlu olan. Kapalı Çarşı ile Laleli arasındaki yol boyu Türkiye'ye nasıl girebildiklerinin öyküsünü anlattı Mahmut. Benimki gibi. Aynı engeller, aynı yollar. Yalnız bunlar yüklüce bir para ödemişler. Durumları daha mı ağırdı yoksa daha mı soyguncuya çattılar? Şimdi iyiymişler, neyse. Kızarmış et kokuları arasında girdikleri salon kalabalıktı. Garsonlar paltoları alırken paketini bırakmadı doktor, yanına aldı. Genişçe bir masaya karşılıklı yerleştiler. Garson isteklerini yazıp uzaklaşınca, ''Sizinle ne çok konuşmak istemişizdir amca.'' diye hemen aldı Mahmut. ''Kaç yıl oldu?'' ''Evet, çok yıllar geçti.'' ''Duyduk siz de ayrılmışsınız sonra tekaveden.'' Suskun kaldı bir süre. Şerife ile Mahmut gözlerini dikmişler, yanıt bekliyorlardı. Eskileri dökecek bunlar. Ne yapacaklardı ya? Özlem giderelim dedin. Bakın çocuklar, ben o günleri anımsamak istemiyorum. O ki sordun, şunu söyleyeyim sadece. Partiden ayrılmadım. 60'lar beni diye duydum. 20-30'luk bir listede adım varmış. Ne baktım ne araştırdım. Sonradan düzeltip geri almışlar dediler. Onunla da ilgilenmedim. Hiç ara vermeden doğru bildiğim işimi yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Bu arada parti ödentimizi veriyorduk. Hiçbir şey demeden alıyorlardı onlar da. Gülüştüler. Hep öyle yaparlar dedi ikisi birden. Başka? Başka söyleyecek şu şey var da dedi Mahmut. Konuşmak istemiyorsanız. Duraladı bir an, ekledi yavaşça. Sizi doktor olmanız kurtardı. Sizi de Kürt olmanız kurtardı. Gülüştüler. Kurtardı da ne yaptı? Öldürecekler miydi beni doktor olmasam? Çekingen bakıyordu Mahmut. Batıdayken olmazdı ama. Ne beklenmez ki o Marat'tan? Adları bırak oğlum, her yolda pis yaratık çıkar. Yolumuzu boydan boya çirkef etmişler bizim, sorun o. Yok olmak istemeyenin suça katılması temel kural olmuşsa, Marat, Meret kim oluyor? Cehenneme çevrilmiş komşu bağdaki en çürük yemişlerden biri bizim bahçeye de düştü. Yedirip bir avuç genci de ağıladılar. En iyisini yapıyoruz sanısıyla yapıldı ne yapıldıysa, en kötüsü oldu. Komşu bağı da kuruttular sonunda. Tüm güzellikleri bitirdi o ağılı pislikler. Onun için durmuyorum adlar üzerinde. Kötüler yok mu? Var. Bu yola böylesine uygun olduğu için var. Aslında yakışan o değildi ama ne yapalım ki böyle oldu. Yenisine bakalım. Şerife de Mahmut da dalgın düşünceliydiler. Her şey çürümüyor, doğrular kalıyor. Kalır Mahmutcuğum. Eğrilerin yanında doğrular acı çekecektir yalnız. Göze alınacak. Çirkinliği de güzelliği de bu dünyanın. Şaştı, içinde gezinen kara bulutlar dağılmıştı. Onlara değil de kendisine söylemişti sanki bunları. Kebaplar gelmişti, sessizce yemeğe koyuldular. ''Sizde Kürtlük var mı amca?'' Şerife'ydi soran, güldü doktor. ''Yok'' dedi, ''nereden çıktı?'' ''Bizim Kürtlerden de söyleyenler oldu, çok yakınlık gösteriyorsunuz Kürtlere.'' ''Acı çektirilen bir halka nasıl uzak dururum kızım? Komünistim ben, Türk'üm ama insanım önce. Ermenilere, Süryanilere, Alevilere de yakınlık duyuyorum. Biliyorum ki onlara acı çektirenler Türk de içinde herkese çektiriyorlar. Onlar kurtulmazsa bize de kurtuluş yok.'' ''Şu açık doğruyu görenler niye bu kadar az bu ülkede?'' ''Çarpıklığımızdan oğlum'' dedi doktor. ''Doğuştan Kemalizmin mayası çalınmış kafa, bu kadar oluyor. Dünyanın bir ucunda yapılan kanlı şeyi duydu mu fırlar, ağlaşır, yalancıktan da olsa yiğitlenir. İmza verir, yürüyüş yapar. Kendi avlusunda yıllardır sürüp giden kırıma, kıyıma gıkı çıkmaz. Doğruyu söylemeye kalkışandan da köşe bucak kaçar. Pabuçlar pahalı çünkü. Tutarlı devrimci olmak kolay mı? Bosna'daki kıyımı kınamaya gittiler biliyorsun Büyük Şamatay'la. O günler burada kan gövdeyi götürüyor, bölgede çıt çıkmıyor. İttihatçı mayası var Kemalizm'de. Küçük burjuvazinin tutunduğu daldır iddiatçılık. İlkel yağmacı burjuva kabadayısı komitacılıkla vatan kurtaracak. Kurtarması için önce sırtını dayayacağı burjuvazili bir vatan kurması gerek. En kolay yolu da para pul kimdeyse önce onu soymak. Ulusal zengin yaratacak. Ermeni kıyımı yapar. Alman emperyalizminin peşine düşer. Turan'a gidip Büyük Türk İmparatorluğu kuracaktır. Kafkaslar'da yüz binlerce insanımızı kırdırır. Gerçi Kemalizm dersini almış görünür bunlardan ya. Birkaçını sallandırsa da aynı ana yapıdan geldiği için genlerini taşır iddiatçılığın. Varlık vergisi çıkarır. Türk olmayanın malına el koyar. Hasta yaşlı demez, aç kaleye sürer. İkinci Cihan Savaşı'nda Saracoğlu'nun gücü yetse Kafkaslar'da Enverlerin serüvenine kalkıştı kalkışacaktı Türkiye. İkinci Cihan Harbi biter, demokrasicilik oyunuyla vurguncu, soyguncu, burcu vazili vatan yapma yolu açılır. Her mahallede bir milyoner yaratacaklardır. Kanlı 6-7 Eylül yağması olur. Türk'üm demeyeni asıp kesmeye kalkarlar neredeyse. bu baskılar ortamında nasılsa bir beşikçi çıktı da bir ölçüde de olsa aydın olarak ulusal onurumuzu kurtardı. Sana bir şey soracağım Mahmut, PKK'lı mısın sen? Durular gibi oldu Mahmut, doktor hemen ekledi. Bağışla, sizi yakın gördüğüm için soruyorum, yanıtlamak zorunda değilsin. Yanıtlanmayacak bir yanı yok amca dedi Mahmut. Düşünür gibi durdu bir. Eskiden uzaktık onlara biliyorsunuz. Onun için sordum. Kimi politik karşıtlarının dışında gönlü PKK'dan yana olmayan çok az Kürt var bugün. Biz de ne içlerindeyiz ne karşılarındayız. Sırası geldi mi yanlarındayız. Onların aralarında da bizi sevmeyenler var. Gülümseme gezindi zeytin karası gözlerin ışıldadığı esmer yüzünde. Siz ne diyorsunuz? Ben de sizin gibiyim dedi doktor. Sessiz baktı bir süre ekledi yavaşça. Ben Apo'dan korkuyorum yalnız. Şerife ile Mahmut gözlerini dikmiş bakarlarken tedirgin kımıldadılar şöyle bir. Kahramanlardan korkarım ben. Apo sorunu değil aslında. Tanımam etmem adamı. Bakışları doktordaydı kımıltısız. Bir sürü yakındık demin sosyalist insanlığın başına gelenlerden diye aldı doktor. Gerçekti bunlar. Biraz duraksayıp sürdürdü. Uyduruk kahramanlarla dolu o yol. Stalin'e taş çıkarttılar hepsi de. Gerçekten kahramanlık yapmışlar da var içlerinde. Kahraman diye başa çıkartıp da tapınma başladı mı, tapanlarla tapılanlar el ele veriyorlar, tüm temel değerleri kendileriyle birlikte çekip çirkef kuyusuna götürüyorlar güle oynaya. Kişiye tapınmanın hep sosyal politik yanı üstünde durulur. Birey olarak kişiler gözden kaçıyor. İnsana güvenmiyorum ben çocuklar. Nesine güveneceksin ki? Bu toplumun ürünü, karnı ya da bir yere acıktı mı baş derdi o. Yesin içsin şahapsın, hemen olsun, en iyisi olsun, parçanın büyüğü kendinin olsun. Karşı yan söylemişse o doğru yatsınsın, yok edilsin hemen. Güdüsü bu, öyle bir yaratık. Direnci yok mu bu çirkin yanına? Var, direnci içine bastırmasına yarar bu güdülerini sıradan biriyken. Kahraman diye çıkıp çevresi de sensin dedi mi? Her dediği, her yaptığı teoride de uygulamada da başladır artık. Burnu havada acımasız alacaklı olarak dikilir tepeye. İçini yenme istenci de eriyip gitmiştir. Biliyoruz bütün bunları toplumun sınıflı yapısından ediniyor bireyler. De, neyi değiştirir bunu bilmemiz. Bugünkü somut durum bu. Canını ortaya koyarak en parlak biçimde yaptığını, doğal görevi bilerek yapmış, yaptığıyla başı dönmemiş gerçek kahraman yani kaç tane? Gerçek insan, gerçek komünist yani. Rusya'da halk bulamıyor diye çayına şeker atmayan Lenin gibi. Karşıtlarından gelen doğrulara yüreği, kafası ön yargısız açık. Kaç Lenin var tarihte? Kürt halkının payına mı düşecek o Lenin bugün? O yol açıldı mı daha kötüsü oluyor. Yapılan yüce işte hiç de payı olmayanlar yerleşiyor suyun başına. Canavarların eline bırakılmış koyun sürüleri dönemi başlıyor. Doğru diye ortaya sürülen her şeyden kuşku duymak insan onurunun gereği oluyor artık. Canınızı sıktım değil mi? Güderek doğruldular. Yo amca dedi Mahmut, ben çok düşünmüşümdür. Bakın bizim köyde bir dere var, üstüne köprü yapmışlar yıllar önce. Taş, kütük karışımı küçük bir şey ama hele baharda sular azdı mı çok işe yarıyor. Okul derenin öte başında. Dedemiz hacı kurban yapmış diyebilirdik, öyle bellettiler bize. Çok sonra öğrendim ki bir Ermeni usta varmış köyde, Mıgır usta. Tehcirde öldürmüşler, o yapmış. Komşu da çok yaşlı bir nine söyledi bir gün. Sıkı sıkıya da uyardı, bir yerde sözünü etmeyeyim diye. Bizim Hacı Kurban dede bir iki kütük vermiş köprü için. Mıgır ustayı öldürten de o. İnsanlar alçaldı mı bir köprüyü bile kimin yaptığını öğrenemiyorsun. Evet Mahmutçuğum, bir şeyleri göze almadan hiçbir gerçeği öğrenemezsin. Hele bu ülkede. Ermeni tehcirini, kırımını, kıyımını konuşturmuyorlar. PKK gelmeden Kürt sözcüğünü sözlüklerden sileceklerdi neredeyse. Bunları açtın mı vatan haini oluyorsun. Ermeniye, Kürt'e onu yapan Türk'e yapmadı çünkü. Asıl vatan haini yasaklarla başlıyor bu ülkede. Yemeğe daldılar bir süre. TKP ile ilişkileriniz ne oldu sonra diye doktor aldı gene. Bir şey olmadı dedi Mahmut. Atmışlardı bizi, ne olabilirdi ki? Aslında bizim için de bitmişti o iş. Kürtler el uzattı bize. Kısa bir arayla sürdürdü. İnanır mısınız amca? Düşüncelerimin temelinde kesinlikle Kürtlüğüm olmamıştı o güne dek. Bugün de yok. Ama açıkça söyleyeyim. Duraladı bir, acı bir gülümseme belirdi ince dudaklarının kıvrımında. Kürtlüğümü eskisi gibi unutmuyorum artık dedi. O güç günde bize elini uzatan komünist tek Türksiz oldunuz. Kudam'da, Bahnhof'ta inmişiz. Berlin'de 5 paramız yok. Bizi bulup söz ettirmeden cebime tıkıştırır gibi para koyuşunuzu hiç unutmam. Bir yeri bilmiyoruz. Hemen alıp bir apartmana götürdünüz bizi. Türkiye'ye gitmiş arkadaşınızınmış. O gece sabaha kadar ağladık biz Şerife'yle. Karı koca duygulanmışlardı. Gözleri doldu dolacaktı ikisinin de. Üzülmüştü doktor da. Biraz da yadırgadığı bir duruma düşürmüştü sanki kendini. Ben bunun için mi sordum? Gülmeye vurdu. Aman çocuklar, büyütmüşsünüz dedi. Sizin başınıza gelen en kötüsü değil. İyi oldu belki de, yolunuzu buldunuz. Durumu kurtarmak için söyleyiverdiği şeylerin pek de anlamlı kaçmadığını daha söylerken ayrımına varmıştı. İnandıkları partilerinden olmuş çocuklar. Uyandılar kötü mü? Gerçeği gördüler, tutamadı. Size yaptığı bir şey mi dedi? Canavarlardan kaçarak sosyalist ülkeye sığınmış, kanser sancıları içinde kan işeyen 72 yaşındaki doktor Hikmet'i, uğrunda bütün bir yaşamını verdiği sosyalizmin vatanından kara çalarak sınır dışı ettirdi o vicdansız orospu çocuğu it. Yüreğinden kopar gibi akıp gitmişti sözcükler. Sessizlikle durulmaya çalıştı bir süre, toparlanıp doğruldu. Evet, Kürtler diyordun. Okul arkadaşlarım vardı Kürt, sol demokrat ama komünist değil, ulusalcı ya da feodal kafalı filan bulurdum onları. Sürekli kavga ederdik. Avrupa'daydılar, duymuşlar, geldiler hemen. Siz Düsseldorf'a gittiniz o günler, anımsadığım bizi de Bremen'e götürdüler. Epey sonra ilk kez Köln'de karşılaştık sizinle değil mi? Konser düzenlemiştiniz. Komkarcılarla ilişkim vardı sanırım o günler. Tüm örgütlerde ilişkim oldu da hiçbirine katılmadım. Basında çalıştım biliyorsunuz. Biliyorum, bitti mi o iş? Yo, sürüyor, ara sıra haber yazıyorum dış basına. Kürt sanatı edebiyatı üzerine yazılarım çıkar Almanca basında. Gülerek takıldı doktor. Komünistlik de sürüyor. Gülümsediler, sessizce dinleyip kebabını yiyen Şerife dikeldi birden. Papaza kızıp da oruç mu bozacaktık dedi çaçaron bir kız ağzıyla. Marat yıkıldı gitti, mezarı da başına yıkılsın. Siz aslan gibisiniz kafanızla yüreğinizle. Ona mı bakacağız size mi? Mezarı da başına yıkılsın sözüne birden güldü doktor. Sevgi dolu güven bildirisiyle de duygulanmıştı doğrusu. Sağ ol kızım dedi. Sen, ben, şu, bu sorunu değil, siz de biliyorsunuz. Tutamayıp sövüp sayıyoruz ya, Marat kim? Uyduruk bir herif. Ama Sovyetler boy boy ürettikleri bu tür heriflerin pisliğinde batıp gitti bugün. Yüreği olana o yol şimdi daha açık. Tarihte hangi yıkıntı doğru yolu kapatmış ki? Konuyu değiştirdi birden. Şimdi durum? Şimdi iyiymiş durumları da. Geçen yıl her şeyi göze alıp geldiklerinde epey sıkıntı çekmişler. Ama yerleşmişler artık. Mahmut bir Kürt arkadaşının yayın evinde biraz da ortak gibi çalışıyormuş. Çeviriler, Kürt folklor araştırmaları filan. Şerife Haliç'te bir konfeksiyon atölyesi varmış. Hemşerileri bir Kürt'ün gene. Yönetim görevlisi gibi bir şeymiş orada. İzinliymiş bugün. Defter darda oturuyorlarmış. Kirada. Şerife'nin anası çocuklara bakıyormuş, yanlarındaymış. Telefonlarını verdiler, doktorun telefonunu aldılar. Tedirgin etmezlerse görüşmek istiyorlardı ara sıra. Yemeği ödemeye kalktılar, bırakmadı doktor, o çağırmıştı. Başka gün öderlerdi onlar. Yola çıkmış ayrılıyorlardı ki. ''Biz nereye gidiyoruz şimdi biliyor musunuz amca?'' dedi Mahmut. ''Kalan müziğe gidiyoruz, Manifaturacılar Çarşısı'na.'' Bir duralayıp anımsadı doktor. ''Şu müzik yayınları yapan...'' Evet, Süryanilerle ilgili yeni bir CD çıkardılar. Onurlu bir işi başarıyla yürütüyorlar. Onlar tanımazlar beni ama yıllardır izlerim ben onları. Avrupa'da Kürt'ün Ermeni'nin sözünü eden, türkülerini söyleten Türk'ü tanımazlar mı hiç? Daha geçen de konuştuk. Birlikte gidelim isterseniz. Çok sevinirler. İsterdim de bugün olmaz dedi doktor. Başka bir gün. Selamlarımı, sevgilerimi iletin. Halklarımızın kültür sanat ürünlerini titizlikle koruyorlar. Yurtseverlik budur. Yürekten kutladığımı söyleyin. Ayrıldıklarında akşamın yorgunluğu üstüne çökmüştü. Yemeğin ağırlığı da bastırınca gidip eve yatmaktan başka hiçbir şeyi gözü kesmiyordu. Esme telefon edip çağırsaydı şimdi. Gitmem der miydi de çağırmasındı. Taksiye atladı, eve geldiğinde evi bitirmiş aşağı taşlığı yıkıyordu adam. Ayakkabılarını beze silip merdivenlere geçebilirdi, ıslaklı merdivenlerde. Yatak odasına girer girmez üstüne battaniyeyi çekip öylece uzanıverdi karyolaya. Gözlerini kapatmasıyla da uyuması bir oldu. Açtığında karanlıktı, 6'ya geliyordu saat. Dinlenmişti, sağlıklıydı. Esme çağırsın da artık, ne yapıyordur şimdi? Ne yapacak, gözleri kapanıyordur uykusuzluktan, gidip bir yatsam diyordur. Bekle, çekip bir meyhaneye giderler şimdi. İt canı vardır onlarda. 50 yıl önce sen ne yapıyorduysan onlar da onu yapıyor. Şimdi ne var kafama vuracak 50 yıl diye? Biz başka şey mi dedik? Hem 50 değil, 55'e yakın. Tuvalette işlerini bitirince gelip sandalye üstüne bıraktığı doğum günü paketini aldı Esmen'in, salona çıktı. Temizlenmiş, derlenip toparlanmıştı ev. Recep Efendi'ye söyleyecekti, bu olanı göndersin de temizliği artık. Daha önce 15'te bir gelen Menşure Hanım, ucuzdu ya, 20 milyon alıyordu, onu da Recep Efendi göndermişti. Yalan yanlış yapıyordu her işi. Aldığı hediyeyi çıkarıp kitaplığın üstüne koyarak şöyle bir bakmak için özenle sarıp sarmalanmış paketi açsın mı, açmasın mı sallandı bir. Açtı sonunda. Kitaplığın üstüne koydu, çekilerek baktı. Bir güzel tay irisi atla bir yaşlı adamdı sonunda. Biraz da kiç havasında. Güzel yanı yaşlı adamın abartılı bitkinliği yapar bir gösteriye benziyordu. Kendisiyle alay eder görünürken bakanları işte diyordu sanki sinsi gülücüğüyle. Dikelip sıçrayacak birden atın sırtına. Deli meyzinin melunlarından bu herif. Güç biner, güç durur atın sırtında o görünümüyle. Biraz da yoruma bağlıydı bunlar. O böyle kuruyordu ya, Esme bu inceliğe boş verip beğenmezse suç sayılmazdı hani. Bula bula bunu mu buldun, ne olacaktı o zaman? Ne yapalım, elime bu geçti. Başka bir şey de gelmiyor işte aklıma. Aklım başka yana kayıyordu ondan. Evet, başka yana kayıyordu aklı. Ferdanelerin okuduğunda aldırmamış göründüğü, kafasına sinsice gezinip duran, yardımcı olacak suç ortaklarına da gözdağı verici sözcükleri gittikçe ağırlaşıyordu içinde. Kaçıp kovalamakla olur mu? Düşüneceksin. Kuru sıkı mıydı yaptıkları, bir şey mi duymuşlardı yoksa? Nereden duyacaklar? Vasken'le yakınlığımızı kim bilir ki? Belki Süleyman, o da bilmez. Geçmiş olayları kafasında canlandırıp anımsamaya çalıştı. Vasken'in katıldığı Budapeşte'deki buluşmalarında yemekte Süleyman da vardı ya, oradan şıp diye kondurup ferdanelere mi yetiştirmişti? Neyi konduracaktı da neyi yetiştirecekti? Vasken'i onlar da tanır aslında. Tanımazlar. Nereden tanırlar? Kahtalı. Kahtalı da değil, adı Yamanlı Vakkas diye tanırlar. Vakkas'ın Kahtalı, Ermeni Vasken olduğunu, anasının asıl adının Selvi değil, Sirpuhi olduğunu benden başka kim bilir onlardan? Bütün dönme Kahtalılar gibi kimlik kartında bile Ermeni adları yok. Selvi'den doğma Nebi oğlu Vakkas yazar. Paranoyaya mı kaptırıyoruz nedir? Artıyordu tedirginliği. Arısa mıydı bir, çok gerekli olmadıkça telefon da etmeyelim demişlerdi. Telefon numarasını bildirmek için açtığında iki söz edip kapatmaları ondandı. Önemli bir şey olsa o aramaz mı? Ne diyeceksin şimdi, açıp bir iyi misiniz diye sormanın ne yersizliği vardı ne de sakıncası ya, ikircikliydi gene de. Bir şeyler uydurup duracağına şöyle açıkça Vasken'i göreceğim geldi. Yalnız şimdi mi? Her an geliyor göreceğim. Birkaç Vasken daha tanımış olsaydım şu dünyada keşke. Biraz daha geçsin bakalım. Gelirken aldığı gazetelere göz atmaya başladı. Hiçbir şey anlamıyor gibiydi okuduklarından. Anlayacak bir şey de yoktu ya. Esme'ye takılmıştı gene aklı. Cuma'ya kadar nasıl bekleyecekti? Saatine baktı, 6'ya geliyordu. Arasa mıydı bir? İlk gününden bezdireceksin kızı. Boş olursam arayacağım dedi. Koşturuyor demek. İnanayım mı? Şimdiden başladım. Biliyorum, sersemlik benimki. Geçer. İsterse geçmesin de ye bitir kendine. Kalkıp Mozart'ın flüt konçertosunu koydu, kanepeye uzandı. Bıraktı kendine. Kısa bir süre sonra Mozart müziğinin tüm karmaşık duygularını damıtır gibi içini arıtmaya başlayan tatlı masal sevecenliğinde flüt sesleri arasında kırlarda kuş peşinde koştuğu, derelerde denizlerde çimdiği yıllar öncesinin çocukluk düşlerine dalıp gitti. Müzik bittiğinde gerginlikten kurtulup durulmuştu biraz. Mutfağa inip salata yaptı, peynir aldı tabağına. İki ince dilim ekmek kızarttı. Dün geceden kalan dilimlenmiş elma, portakal tabağını dolaptan alırken Esmen'in meyveleri soyan becerikli parmakları sımsıcak okyayışlarla yüreğinde dolandı sanki. Öğlende ağır yediği için aç değildi pek, içki rakı istemiyordu. Şarap da Esme'yle içilirdi. Salona çıktı, koltukta, tepsi kucağında yerken televizyon kanallarında dolandı biraz. Yemek bitince televizyonu kapatıp tepsiyi sandalyesine koyarak çalışma masasına geçti. Epeydir uzak kaldığı romanı gözden geçirmeye başladı. Birkaç sayfa çevirmişti ki sıkıldı. Nine ile torun çatışmasının özgün bir yanı yoktu. Akla ilk gelecek yüzeysellikteydi anlattıkları. Yeniden bir başka konu bulup onun üstünde yoğunlaşmalıydı. Yazmaya kalkışmadan bir şeylerin birikmesi gerekiyor daha. Kolay mı o da? Kolay olsa herkes yapardı. Kolay olan hangi güzel iş var? Kağıtları iteleyip kalktı masadan. Çalışmadan kaçmak için neden uyduruyorsun? Ne yapayım çalışamıyorsam? Yalnız kulağın değil ki kafan da telefonda. Nasıl çalışacaksın? Yalnız kafam mı? Bu akılsız yüreğim de telefonda. İndi aşağı, işlerini çabucak bitirip yattı. Saat 4 gibi tuvalete kalktıktan sonra uzun süre uyuyamadı. Karışık düşler arasında telefon zilleri zırlayıp durmuştu uykusunda da. Doğal değildi bu. Daha başlangıcındayken bitirip kapatsa mıydı bu işi? O gücün var mı? Yok. Doğal olmayan da o. Doğal olan tek şey ölüm bu yaşta. O da seni bekliyor nasıl olsa. Bir kıyıda salak salak oturup sen de onu mu bekleyeceksin? Bu mu doğal? Kafası en rezil çıkarlarla parça parça şu çirkin toplum dikilmiş duruyor önünde. Onun dayattığı kuralları kımıldatacak yürek bile yoksa sende. Ne biçim devrimcilik bu? O küçümsediğin kız senden devrimci. Vurup durma başıma ikide bir. Kızı küçümsüyor muyum ben? Toplumun değil doğanın kuralları dikilmiş yoluma. İnsanın asıl yiğitliği doğayla savaşı değil mi? Yengisi de gülünç yalnız bu savaşın, yenilgisi de. Gülünç mü? En vazgeçilmez savaşın bu olduğunu sen de bilmiyorsan Doktor Nahit. Sabaha karşı daldı. 11'e doğru uyandığında ummadığı biçimde dinlenip durulmuş buldu kendini. Dışarıda güneş vardı, kahvaltı yedip fırlamak da en iyisi. Bu saatte kalktıktan sonra öğle uykusuna da gerek yok. Eve tıkılıp kafan telefonda, kapının zilinde, kendini yiyip durmak da yakışmıyor, arayıp kızı tedirgin etmekte. Bırak yakasını, kendisi gelsin gelecekse. Akıllı uslu düşünmeye başladık demek, doğal olan bu işte. Mutfakta ayaküstü geçiştirir gibi kahvaltı etmiş, çabucak giyinip kuşandıktan sonra ağır ağır merdivenlerden iniyordu ki, telefonun çalmasıyla hop etti yüreği. Evet, Esme'yi de açtı hemen. Günaydın, nasılsınız?
İyiyim, siz nasılsınız?
Kısa bir sessizlik oldu. Ben Esme dedi.
Biliyorum.
Bir sessizlikten sonra ekledi doktor. Size özeniyorum, inceleyeyim dedim biraz. Gülmeye başlamıştı Esme. Aman incelmeyin dedi, sizin inceliğiniz yeterli. Dün bir türlü arayamadım, stüdyolarda koşturup durduk. Gece 10'da ölü gibi düştüm eve.
Bugün?
Babaannemi göz kliniğine götüreceğim öğleden sonra. Akşama da onunla olacağım, söz verdim. Yarın bütün gün fakültedeyim, sonra çocuklarla buluşacağız biliyorsunuz. Öbür gün sabah arayacağım sizi, izinliyim, bütün gün birlikte olacağız. İyi misiniz? Sesini duyunca iyi oluyorum. Bu iki günü nasıl geçireceğim onu düşünüyorum şimdi. Oturup çalışsanıza, roman nasıl gidiyor?
Bir yere gittiği yok, seni bekliyor.
Tembellik etmeyin, yazın. Neyimi bekleyecek benim? Romancı sizsiniz, ben değilim.
İnanıyor musun buna?
Kanıtlarsanız inanırım. Tam Esme'ye göre söz. Kanıtlarsam herkes inanır kızım. Anlamış gibi ekledi Esme. Şaşmam.
Senin şaşacağın ne yapabilirim ki ben?
Güldü. Yalan söylerseniz şaşarım dedi. Hadi kapatıyorum. Reklam spotlarını yetiştirmem gerek. Öpüyorum sizi.
Dudaklarımdan?
Evet.
Yanıyor dudaklarım.
Sağlıkla kalın.
Sen de Esmeciğim, bütün delikanlılığımla kucaklıyorum seni. Kemiklerinde duyuyor musun?
Duydum. Esme'nin görür gibi olduğu belli belirsiz gülücüğüyle kapatınca suçluluğun incecik sızısı çizik attı yüreğine. İşinin peşinde deli gibi koşturuyordu kız. O meyhaneyi yakıştırmıştı ona dün gece. Ya o kızı hiç yalan söylemediğine inandırmış olması? Yutmuş muydu, yalan mı söylüyordu o da yoksa?